Ayrım 6, sayfa 64. "Beni bu kadar çok mu seviyorsun?" dedi Gül mağrur bir ses tonuyla. Bu bir sorudan ziyade emin olduğu hususun tekrarı gibiydi. Karşılıklı oturduğumuz yemek masasında sessizce başımı sallamakla yetindim. Ben de iştah falan kalmamıştı. Lokmalar güçlükle boğazımdan geçiyordu. "Biliyor musun, çocuk gibisin. Şu halini gören insan 70 yaşında eğitimli, kültürlü, siyaset mesleğinin doruğuna çıkmış, geniş hayat tecrübesi olan, yıllarca Avrupa'nın büyük başkentlerinde elçilik yapmış biri demez sana." Hiç sesimi çıkarmadım. Sessizce bekledim. Gül 20 yaşından hiç beklenmeyen mütehakkim haliyle devam etti. Sanki rollerimiz değişmiş gibi. "Benim yapmam gereken kaprisleri, çocuksu davranışları sen bana uyguluyorsun. Geçmişini bilmesem, o hayran olduğum makalelerini okumuş olmasam, kesinlikle bu o adam değil derdim. Beni hayal kırıklığına uğrattın." "Üzgünüm," diye fısıldadım nihayet. "Beni anlaman mümkün değil. Benim yaşımda bir erkek aşık olamaz, olmamalı. Tabiat kanunları bunu engelliyor. Şayet olursa da işte böyle komik ve gurur kırıcı durumlara düşüyor." "O kadar da büyütme," dedi Gül. "Bunun onur kırıcı bir yanı yok. Bildiğim kadarıyla erkek her yaşta aşık olabilir. Benim tek isyanım bana inanmaman ve beni yalancılıkla itham etmen. Mesele sadece bu. Emin misin?" "Tabii, ayrıca..." "Ayrıca ne? Bunu şimdi bu kızgın halimde söylememem lazım ama..." Gül durakladı. Ben ise ısrar ettim. "Söyle, lütfen söyle." "Bana gösterdiğin sevgi hoşuma gidiyor. Doğrusu bana hayran olan bir sürü erkek var ama 70 yaşında bir aşığım hiç olmamıştı. Duygusal adamsın sen. Bu en hoş yanın. Bana bakarken gözlerinde oluşan hayranlık benden nedenle hoşlandığının da açık delili. O bakışlarda arzu ve ihtirastan öte şeyler de buluyorum. Ama bu kıskançlık huyun çok kötü. Senin yaşındaki bir adamın daha anlayışlı olması gerekmez mi? Bulduğunla yetinmelisin. Daha ne istiyorsun? Anlamıyorum. İşte hoşlandığın kızla baş başasın. Bütün günü beraber geçirdik. Bu kadarı sana yetmiyor mu?" "Yetiyor," dedim. "Yetmek zorunda." "Bravo. Nihayet meseleyi kavradın. Her şeyi oluruna bırakacaksın. Senden hoşlanıyorum," dedim. "Daha ne istiyorsun? Fena bir başlangıç mı?" "Haklısın," diye mırıldandım. "Artık asma yüzünü öyle, tamam mı?" "Tamam." Öyle dedim ama içim bulgur savurmaya devam ediyordu. Bir yandan da kıza hak veriyordum. Mantığım doğru yolu onun seçtiğini söylüyordu. Bu sonu olmayan bir ilişkiydi. Daha fazla ne umabilirdim ki? Gerçekleri kabul etmek zorundaydım. "Hadi," dedi Gül. "Sofrayı kaldıralım da çalışmaya devam edelim." "Hayır," diye mırıldandım inler gibi bir sesle. "Bu gece çalışmak istemiyorum." "Ama metni zamanında yetiştiremeyiz. Daha yapılacak çok iş var." "Biliyorum ama hiç önemli değil." "Neden?" "Nedeni çok basit. İş bitince seninle ilişkimiz de kesilecek de ondan. Seni kaybetmek istemiyorum." Gül gülümsedi. "Gerçekten çocuk gibi düşünüyorsun. İlişkimiz niye kesilsin ki? Biz artık iki dost değil miyiz? Bu iş bittikten sonra da görüşmeye devam edeceğiz elbette. Şayet beni üzmezsen." Heyecanla yüzüne baktım. "Doğru mu söylüyorsun Gül? Beni bırakmayacak mısın?" "Elbette bırakmayacağım. Senden hoşlandığımı söylemedin mi?" Gözlerim dolmuştu. Minnetle yüzüne baktım. Duygulanmam karşısında yerinden kalkmış, yanıma gelerek rahatlıkla kucağıma oturmuştu. Büyük bir sevecenlikle kollarını boynuma dolamış ve her iki yanağımdan öpmüştü. Ne yapacağımı şaşırmıştım yine. Çekinerek ben de onun beline sarıldım. "Uslu bir çocuk olduğun sürece hiçbir sorunumuz olmayacak. Bunu kafana iyice sok." "Tamam," dedim. "Sen nasıl istersen öyle olsun. İlişkimizi sen yönlendir." "Hah, şöyle işte. Aferin. Bak, anlayışlı olmaya başladın. Şimdi de bunun mükafatını göreceksin."
"Mükafatını mı?"
"Evet. Bekle beni. Ama sakın arkamdan gelme.
Salona geç otur. Bekle beni."
"Peki hayatım." Gül salına salına yemek odasından çıkmıştı. Bir süre oturduğum iskemleden kalkmadan ne yapmaya gittiğini düşündüm. Aklıma bir şey gelmiyordu. Neyi kastetmişti acaba? Mükafat dediği şey ne olabilirdi ki? Daha fazla düşünmenin anlamı yoktu. Bekleyecektim. Kalkıp salona geçtim. Esaslı bir sürprizle karşılaşacağımdan emindim ama bu sürpriz ne olabilirdi? Koltuğa oturup heyecanla Gül'ü beklemeye başladım. Yanıma dönüşü biraz uzadı. Bu arada biraz rahatlamış gibiydim. Saat 10'da evime gelişinden beri inanılmaz derecede hareketli bir gün yaşamış sayılırdım. Bu tempo benim yaşımdaki bir adam için aşırı zorlayıcıydı. Gün boyu farklı ruh haletleri içinde çırpınıp durmuştum. Kah kendimi dünyanın en mutlu insanı hissetmiş, kah çaresizlik ve ümitsizliğin bütün yükünü üstümde duyumsamıştım. Ama o kadar da bedbin olmanın anlamı yoktu.
Gül beni terk etmeyeceğini söylemişti. Bu bile iyi bir başlangıç sayılırdı. Birden koridordan sesini duydum. Tontonum gözlerini kapa ve ben aç deyinceye kadar da sakın açma, tamam mı? Oturduğum koltuktan tamam diye karşılık verdim. Acaba yine nasıl bir şeytanlığın peşindeydi? Şaşırtıcı davranışlardan hoşlandığını öğrenmiştim artık. Bakalım şimdi nasıl bir oyunla karşıma çıkacaktı? Salonun parke zemini üzerinde çok hafif de olsa çıplak ayaklarının çıkardığı sesleri duyar gibi olmuştum. Varlığını hissediyordum. Açayım mı gözlerimi diye sordum. Aç. Aynı anda melodik sesi kulaklarıma yansıdı. Sanki gerilimli bir filmde seyircinin tüm dikkatini ekrana çekmek için çalınan müziği mırıldanarak gösterisine heyecan katıyordu. Gözlerimi araladım ve Gül'e baktım. Az kaldı şaşkınlıktan dilimi yutacaktım. Bu kız çılgın olmalıydı. Üzerinde incecik, siyah, şeffaf ve tenini gösteren bir giysiyle karşıma çıkmıştı. Bocaladım bir an. Ne diyeceğimi şaşırdım. Harika bir görüntüydü. Nefesim kesilerek bakıyordum Gül'e. Sırtındakinin ne tür bir giysi olduğunu da anlamamıştım. Hiçbir şeye benzemiyordu. Hani neredeyse çırılçıplak sayılırdı. Giysisi o kadar inceydi ki her yanını görmek mümkündü. Çıplak omuzlarında sadece iki incecik atkı vardı. Sütyenini çıkardığından göğüsleri tüm ihtişamı ile meydanda sayılırdı. Gerçi belinden ayak bileklerine kadar uzanan, üç parçalı bir bölüm etek gibi aşağıya uzanıyordu ama dantel işlemeli kısacık külotunu dahi rahatlıkla seçebiliyordum. Afallayıp kalmıştım öylece. Bakışlarımı üzerinden alamıyordum. Neden sonra yüzümdeki şaşkın ifadeyi anlamak istercesine diye söylendi. Bir şey demeyecek misin? Beğenmedin mi yoksa? Nasılım? Hiç anlamıyordum doğrusu. Neyin peşindeydi bu kız? Bu ne perhis, bu ne lahana turşusuydu. Kendisine dokunmama, öpmeme izin vermezken karşıma dansözlere bile taş çıkartacak bir havada çıkıyordu. Aklımı kaçırmam işten değildi. İncecik, siyah tül gibi giysisinin içinde her yanı gözüküyordu. Huzursuzca yerimde kıpırdandım. Söyleyecek bir şey bulamıyordum. Ayol, bir şey desene diye söylendi yeniden. Ne diyebilirim ki? Müthiş çekici olmuşsun. Bayıldım. Hah şöyle. Çok güzelim ama, değil mi? İlk şaşkınlığım geçince kendimi tutamayarak gülmeye başladım. Müthiş çekiciliğinin, gelişmiş kadınsı görünümünün altında Gül hala bir çocuktu. Zaman zaman tutarsız, dengesiz davranışlarda bulunuyor, heyecanını, öfkesini, kızgınlığını, bazen de memnuniyet ve sevincini gençliğine uyan bir dinamizm içinde ve rahatlıkla hiç çekinmeden ifade ediyordu. Aslında buna hiç şaşmamalıydım. Ne de olsa yaşı çok genç sayılırdı. Ayrıca narsist bir yanı da vardı kuşkusuz. Güzelliğine çok güveniyor ve insanları bu yanıyla etkilemekten zevk alıyordu. Bu arada daha önce hiç duymadığım garip güfteli, herhalde bugünlerin moda olan bir pop şarkısını oldukça yüksek bir sesle söylemeye başlamıştı. Bir ara şarkıyı keserek yüzüme baktı. ''Niye gülüyorsun?'' diye sordu. ''Haline'' dedim. ''Ne varmış halimde?'' ''Serde şarkıcılık da var herhalde'' dedim. Hiç istifini bozmadı. ''Bende her türlü numara vardır'' diye homurdandı ve yeniden şarkısını söylemeye devam etti. İlgisiz kalınacak bir manzara değildi tabii. Adeta dansöz kılığına bürünmüş, fakat amatör bir dansçıdan bile uzak ritimle salonun ortasında hoplayıp sıçrıyordu. Ne var ki delişmen hareketleri sırasında sütyensiz memeleri her sıçrayışında göğsünü örten şeffaf tülden dışarıya fırlıyor, durumu fark edince çıplaklığını örtmek için hoplayıp sıçramasını bırakmadan memesini tülün içine sokmaya çalışıyordu. Onu seyrederken birden aklıma geldi ve gayri ihtiyari yadırgadım. İlk defa yabancı olduğu bir erkeğin evine kalmaya gelirken acaba bu tuhaf giysiyi neden yanına almış olabilirdi? Genç bir kızın yanına almayı en son akıl edebileceği türden bir giysiydi bu. Ya da planlı olarak getirmişti bu kıyafeti yanında. Beni iyice baştan çıkarıp deli etmek için. Nedense bu ikinci ihtimal bana daha güçlü gibi geldi. Sırtındaki şey ne gecelik ne sabahlık olabilirdi. Yaşlı da olsa bekar bir erkeğin evinde asla giyilmeyecek türden bir şey. Bu kızın amacı neydi? Düz bir mantık sürdürürsem, beni baştan çıkartmaya çalıştığını düşünürsem, koyduğu yasalarla bu durumu nasıl bağdaştırırdım? Devamlı beni teste mi tabi tutuyordu? Kafamın tası atmaya başlamıştı. Şarkısını bitirinceye kadar bekledim. Kanter içinde kalmıştı. Sonra kararlı bir şekilde homurdandım. Gel yanıma. Hiç duraksamadan gelip koltuğa hemen yanı başıma oturdu. Hala soluk soluğaydı. Tek kelime etmeden sarıldım ve onu kendime çektim. Önce sesini çıkartmadı. Sadece yerinde duramayan memelerini yerleştirmeye çalıştı. Dayanamadım ve ellerim göğsüne doğru gitti. Hemen havada yakaladı. Dur bakalım, yaramazlık yok. Uslu dur. Artık dayanamıyorum. Dayanacaksın. Yine aynı şeyleri tekrarlamayalım. Yo, bu defa çok ileri gittin. Sınırları zorladın. Sen beni ne sanıyorsun?
Sinirleri çelikten mekanik ve duygusuz bir robot mu? Yaşlı da olsam bir erkeğim. Bu kadar tahrik karşısında hareketsiz kalamam. Seni istiyorum Gül. Hayır dedim. Aldırmadan kollarımın arasına aldım ama bütün gücüyle bana karşı çıkıyordu. İhtirasla kor gibi dudaklarına uzandım. Devamlı başını sağa sola çevirip öpmeme engel olmaya çalışıyordu. Sonra birden bıraktım. Zorla güzellik olmazdı. İstemiyorsa ısrarım abesti. Olsa olsa bir tuzak gibi sergilediği kadınsal oyunlara tutsak olmamalıydım. Yerinden fırlayıp kalkıp kaçmadı. Aksine koltuğun köşesine büzüldü, kaldı. Soluk soluğa olan nefesini ayarlamaya çalışıyordu. Sinirlenmiştim ama ben de gergin bir şekilde bakışlarımı ondan uzaklaştırmış, sakinleşmeye gayret ediyordum. En iyisi onu kendi silahıyla vurmaktı. Yani ilgisiz ve lakayt davranmak, yeterince önem vermemek, yaşımdan unutulmayan bir heyecanla arzuladığımı belli etmemek. Aklıma başka çare gelmiyordu o an. Üstüne varmayacağımı anlamıştı. Her şeyi berbat etmeye bayılıyorsun. Senin gibi sabırsız birini görmedim hiç, diye söylendi soluk soluğa. Yerimden kalktım, tek kelime söylemeden yatak odama çekildim. Bu oyundan uzak durmalıydım. Daha fazla gerginliği kaldıramayacağımı düşünüyordum. Kapıyı içeriden kilitleyip kendimi yatağın üzerine attım. Tek çare yanından kaçmaktı. Uyumak için henüz çok erkendi. Zaten geç saatlerde uyumaya alıştığım için hemen yemek sonrası ruhen de bedenen de yorgun olsam uyuyamayacağımı biliyordum. Giysilerimle yatağa uzanmıştım, düşüncelere daldım. Hiç de yaşıma uygun davranışlar sergilemiyordum. Aslında hata bendeydi. Bu yaştaki bir kıza zaaf gösterirsem olacağı buydu işte. Daha da ötesi komik duruma düşmüştüm. Düşündükçe erkeklik gururumun zedelendiğini hissediyordum. Kararsızlık içimi kaplamıştı. Acaba ben mi yanlış yapmıştım yoksa inanılmaz tahrikleriyle o mu beni açmaza sokmuştu? Düpedüz Gül'den kaçmıştım. Hem de misafirim olan bir kızdan. Odama kapanmış kapıyı kilitlemiştim. Ne anlama gelirdi bu? Seni artık görmek istemiyorum, çek git manasına değil mi? Niyetim aslında bu muydu? Kesinlikle değildi. Ama inadı, tutumu, çıldırtıcı mizansenler yarattıktan sonra kaçınması beni çılgına çevirmişti. Çoktan pişman olmuştum bile ama gururum yanına dönmeyi engelliyordu. Usulca yataktan kalkıp kapının yanına gittim. Kulağımı dayayıp dışarıdan aksedecek sesleri dinlemeye başladım. Acaba ne yapıyordu? Yoksa çekip gitmiş miydi? İçime bir sızı düştü. Gitmişse bir daha asla geri dönmezdi. Hani haklı da sayılırdı. Kapıyı açıp dışarı çıkmayı düşündüm bir ara. Ya gitmemişse? O zaman nasıl bir tavır takınacaktım? Cevap bulamıyordum. Lanet olsun diye homurdandım. Ne işler açmıştı bu kız başıma? Çözüm bulamıyordum. Tekrar yatağa döndüm. Zaten hiç ses duyamamıştım. Gitmiş olsa en azından kapının kapanışını duyardım. Gitmediğine hükmettim ama emin olamıyordum. Sonunda merakıma esir oldum. Önce usulca kilidi çevirdim. Yine sessizce kanadı araladım. Dışarıda tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. Ama en kötüsü salonun ışıkları söndürülmüştü. Salonda olsa yanan lambaların ışığı koridora aksederdi. İçimi bir hüzün kapladı. Gül gitmiş olmalıydı. Onu kaybetmiştim. Bir daha geri gelmezdi. O an onu salonda tek başına bırakıp odama çekilmekle her şeyi berbat etmiş, elimden kaçırmıştım. Kapının pervazına dayanıp derin derin soluklar aldım. Olan olmuştu artık. Yapılacak bir şey yoktu. Peşinden fırlayıp onu sokaklarda arayamazdım. Ama içimden yükselen bir ses, "Durma, koş, git arkasından," diyordu. "O senin tek umudun, geleceğinin bağlantısı. Bu kaba davranışlarınla geleceğe ait tüm umutlarını yitirdiğini görmüyor musun?" diyordu sanki. Ama gidemedim. Öylece kapının kenarında kaldım. Sabahları daima erken kalkardım, gece kaçta yatarsam yatayım. O sabah da gün ağarmadan uyanmıştım. Yatağın üzerinde dirseklerime dayanarak doğruldum. Önce başucumdaki komodinin üzerindeki lambayı yakarak saate baktım. Sabahın 5:30'uydu. Yani mutat uyanma zamanım. Sırtımdaki giysileri çıkarmadan yattığımı görünce irkildim ve birden durumumu toparlayamadım. Neden sonra dün gece olanlar birer birer aklıma gelmeye başladı. Pişmanlık ve ayrılık acısı da aynı anda ok gibi yüreğime saplandı. Gül'ü bir daha göremeyeceğimi anlamıştım artık. Durum garip ama gerçekti. Yaşım itibariyle böyle bir macerayı kaldıramayacağımı kabullenmem, hatta ucuz atlattığım için sevinmem gerekirdi ama hiç de öyle hissetmiyordum. Daha şimdiden onu özlemiş, deli dolu delişmen halini hasret ve iştiyakla gözlerimin önüne getirmeye başlamıştım. Bir yandan da öfkemin hala tam olarak geçmediğini farkındaydım. Nasıl bir kızdı Gül, anlamamıştım. Hayatım boyunca böyle birine rastlamamıştım. Yaşamım daima ölçülü geçmiş, gerek evlenmeden önce, gerekse de evliliğim sırasında ara sıra yaşadığım kaçamaklarda ilişkiler dengesini hiç kaybetmemiştim.
Lakin gün hayatıma fırtına gibi girmiş, ruh dünyamı kökünden sarsmış ve aynı hızla da çıkıp gitmişti. Ayaklarımı uzatıp yatağın kenarına oturdum. Ayağa kalkacak gücü kendimde bulamıyordum. Gül gerçekten bir kasırgaydı. Estiği yerlerde tozu dumana katan ve de geçince geride tahribat bırakan bir fırtına. Ruhum enkaza dönüşmüştü. Genç olsam belki tahribatın izlerini rahat atlatabilirdim. Ama bu çöküntünün yaratacağı acıları kolay kolay geçiremeyeceğimi hissediyordum şimdi. Mantığımın kabul edemediği husus, bir günlük beraberliğin bu denli ruhumda yıkım yaratmasıydı. Duygularımı tahlil edemiyordum. İlk bakışta bunun bir şehvet bunalımı diye yorumlamaya kalkışmıştım. Kızı fazla arzulamış, hayatım boyunca idealize ettiğim karşı cinsin bütün vasıflarına haiz olduğu için sarsıldığıma inanmak istememiştim. Fakat dün gece geç saatlere kadar düşündüğümde, düşkünlüğümün sadece cinsel arzularla sınırlı olmadığını gözlemlediğimi hatırlıyorum şimdi. Bir kadının varlığını devamlı aramak, özlemek, ruhunda hissetmek sadece şehvet hissiyle açıklanabilir miydi? Hayır diye homurdandım içimden. Burada cinsel bunalımdan çok daha öte bir şey vardı. İnanılması zordu ama ben bu kızı seviyordum galiba. Aşk denen şey de böyle bir şey olmalıydı. Bana ters gelen husus, hayatım boyunca hiç böyle bir duyguya kapılmamış olmamdı. Gül yaşamımda bir ilkti. Güç bela ayağa kalktım. Önce bir duşa girmeli, uzun süre ılık suyun altında kalmalıydım. Kendimi ancak öyle toparlayabilirdim. Yorgun adımlarla banyoya doğru ilerlerken birden durdum. Alışkanlıkla her gece yatmadan önce dairemin kapısını kilitlerdim. Ama dün gece yatak odama kapandığımdan bunu ihmal etmiştim. Nedenleri bilinmez, önce dairenin kapısına doğru yürüdüm ve yüreğim işte o an çılgınca atmaya başladı. Antrede Gül'ün sivri burunlu yüksek topuklu ayakkabılarını görmüştüm. Aman Allah'ım diye mırıldandım. Yoksa o hala burada mıydı? Dün geceyi burada mı geçirmişti? Ayakkabılarını bırakıp terlikle gidecek hali yoktu ya, deli gibi salona döndüm. Gün yavaş yavaş ağrıyordu. Onu oracıkta, enli kanepenin üzerinde bulacakmışım gibi hemen ışıkları yaktım. Yoktu tabii. Gitmediyse ona tahsis ettiğim odaya çekilip uyumuş olmalıydı. Heyecanla o odanın kapısının önüne koştum ve durakladım. Paldır küldür içeriye giremezdim. Sonra ne düşünürdü? Sabahın köründe odaya dalmamı ona nasıl açıklardım? Ama sevinçten kalbim yerinden çıkacak gibi atmaya başlamıştı. Gidip gitmediğinden hala emin değildim. Galiba onu karşımda görmedikçe de emin olamayacaktım. Sonra birden aklıma geldi. Yaşımdan umulmayacak çevik adımlarla çalışma odama koştum. Bakalım laptopu hala masanın üzerinde duruyor muydu? Oranın ışıklarını yaktım baktım. Laptop yerli yerindeydi. Gitmiş olsa ayakkabıları gibi bilgisayarını da burada bırakacak değildi herhalde. Derin bir nefes aldım. Sevgilim hala buradaydı. Sevinçten ne yapacağımı şaşırmış haldeydim. Hemen düşünmeye başladım. Acaba nasıl bir formül bulup da dün geceki kaba davranışımı bağışlatabilirdim? Neticede hatalı olan bendim. Kızcağızı kovmaktan beter edip, yüzüstü bırakarak odama çekilmiştim. Neymiş? Cinsel heyecanıma karşılık vermemiş, yakınlaşmamı set çekmiş diye. Bu bir bakıma saygısızlığın, küstahlığın dik alasıydı. Ne yapacaktı yani? Ben istiyorum diye hemen arzularıma ram mı olacaktı? Evime ilk defa gelen kıza yapılacak şey miydi bu? Bir telaş banyoya döndüm. Tıraş oldum, sakalımın göze batan yerlerini makasla itina ederek kestim. Sonra duşun altına girdim. Utanmasam sevinçten şarkı söyleyecek, bir an önce gürültü çıkararak onun da kalkmasını sağlayacaktım. Bornozumla hemen odama geçtim, giyindim. Sırtıma spor bir gömlek alıp kot pantolonumu giydim. Kendimi gençecik bir delikanlı gibi hissediyordum. Meğer aşk denen şey nelere kadirmiş. Hemen mutfağa geçip mükellef bir kahvaltı hazırlayayım diye düşündüm. Benim gibi çok erken uyanan biri için kahvaltı vakti olabilirdi. Ama Gül acaba kaçta uyanırdı? Hiçbir fikrim yoktu. Ayrıca bugün pazardı. Kızcağızın biraz daha uyumaya hakkı vardı. Sessizce mutfağa geçtim. Çay hazırladım. Portakal suyu sıktım. Rafadan yumurta yaptım. Envai çeşit peynirleri masanın üzerine sıraladım. Tost ekmeklerini kızartıcının içine dizdim ve beklemeye başladım. Bu arada da kalkınca ondan nasıl özür dileyeceğimin yollarını bulmaya çalışıyordum. Gönlünü alacak, kırgınlığı ortadan kaldıracak uygun kelimeler seçmeliydim. Saat 8 oldu fakat Gül odasından çıkmadı. İçimi yeniden bir kuşku kaplamıştı. Yoksa bütün bu heyecanım ve sevincim boşuna mıydı? Dün gece basıp gitmiş olabilir miydi? Yok canım dedim kendi kendime. Ayakkabısı bilgisayarı hep buradaydı. Onları bırakıp gidemezdi ya. Biraz daha sabretmeli, uyanmasını beklemeliydim. Ama bu bekleyiş yine sinirlerimi germeye başlamıştı. Ne yani diye homurdandım içimden. Dün gece bardağı taşıran olayda haksız mı sayılırdım? Neredeyse çırılçıplak halde ilk defa gördüğü bir adamın karşısında o tahrik edici şov yapılır mıydı?
Yapılırsa şayet erkeğin de gemi azıyı alması kaçınılmaz olurdu. Hiç de haksız değildim. Giysisinden taşan memelerini yeniden yerine koymaya çalıştığı sahneler bir kere daha gözümün önünde canlandı. Hadi zamane kızlarının bizim nesinkilere kıyasen biraz daha cesur ve pervasız olduğunu kabul etsek de örflerimiz, adetlerimiz buna mesak verir miydi? Hiç de yakışık almayan bir gösteriydi bu. Aklıma başka şeyler de geliyordu. Bana bakireyim demişti. İster istemez inanmakta zorlanıyordum şimdi. Bir bakire nasıl olur da yaşlı bir adamın karşısında bu kadar cüretkar girişimlerde bulunurdu? Tabii diye homurdandım içimden. Bu onun aklına gelen bir taktikti. Benimle cinsel ilişkiye girmemek için uydurduğu bir yalan. Çevresinde bir sürü genç varken benim gibi yaşı geçmiş bir ihtiyarla neden sevişsin ki? Yeniden hırslanmıştım. Suratım asıldı. Kararsızlığın yarattığı dalgalanma yine benliğimi kaplamaya başlıyordu. Gerçekten dengesizlikti bu. Gül hiç de böyle bir yalan uydurmak zorunda değildi. Kesinlikle benle cinsel ilişkiye girmek mecburiyeti yoktu ki kızcağızın. Sadece istemiyorum dese yetmez miydi yani? Onu zorlama hakkım da yoktu. Böyle fesat bir düşünceyi aklımdan geçirdiğim için utanmalıydım. Bana neden yalan söyleyecekti? Sadece hayır demesi yeterliydi. Saçı sakalı ağarmış, yüzünde yaşlılık lekeleri oluşmuş ihtiyar biriydim. Dinç ve sağlıklı görünmem, tanınmış biri olmam da benimle yatması için makul bir gerekçe sayılmazdı. Tam o sırada odasının kapısının açıldığını duydum. Koridordaki karoların üzerinde topuklu terliklerinin tıkırtıları işitildi. Banyoya gidiyordu. Dün geceki sersemce tavrımdan pişman olduğumu ifade eden yumuşacık bir sesle "Günaydın Gül" dedim. Ama mutfaktan dışarı çıkmadım. O da bana koridordan "Günaydın" diye seslendi. Sesi biraz boğuk ve çatallı gelmişti sanki. Biraz da soğuk. Mutlaka kırgındı bana. Artık beynimde haklı haksız tartışması yapmıyor, onu yeniden ve bir an evvel görmek için can atıyordum. Ne yapsam kıza duyduğum zaafın kaybolmayacağını anlamıştım. Bu konuda kendimi sıkmanın, yersiz yorumlarda bulunmanın gereği yoktu artık. Acaba bana nasıl davranacak, nasıl bir tutum sergileyecekti? Ortada böyle ciddi bir durum varken ben çok daha ilgisiz bir şeyi merak ediyordum. Dünden beri makyajlıydı. Oysa şimdi uyanınca karşıma yine makyajını tazelemiş olarak çıkmayacaktı herhalde. Bu yaşımda tecrübemle bilirdim. Makyaj ile çok çekici görünen pek çok kadın sabahları tabii halleriyle bütün o özelliklerini yitirir, sıradan hatta çirkin görünürlerdi. Gayri ihtiyari meraka kapıldım. Acaba Gül'ü de öyle mi bulacaktım? Banyodan çıkmasını dört gözle bekliyordum. Şüphesiz merakım bu kadar da değildi. Banyoya geçerken muhtemelen sırtında gecelik ve sabahlığı vardı. Onu sabah mahmurluğu ve yatak kıyafetleriyle de görmek istiyordum. Alt tarafı 20 yaşında, dinç, sağlıklı bir kızdı. Merakım abesti. Karşıma cildi kırışmış, uykunun izlerini taşıyan kaknem yüzlü biri çıkacak değildi ya. Önce banyodan gelen hafif su sesi kesildi. Sonra yine terliğinin tıkırtılarını duydum. Gül mutfağa geliyordu. Kalbim duracak gibi atmaya başladı. Doğrusu onu karşımda görünce şaşırdım. Sırtında sabahlık falan yoktu. Dün gelirken giydiği mor kazağını ve siyah eteğini giymişti. Tek fark omuzlarına dökülen uzun saçlarını tepesinde toplamış ve herhalde hazırlıksız geldiği için toka yerine saçlarını tutturmak için sıradan bir kurşun kalemi araya sıkıştırmıştı. O nefis yüzüne baka kaldım. Yaptığı topuzun yüzüne bu kadar yakışacağını doğrusu hiç tahmin etmemiştim. Belki aşırı hayranlığımdan da ama çehresi şimdi daha da ortaya çıkmış ve yüzünün tüm güzelliği bütün ihtişamıyla belirginlik kazanmıştı. Boynu bir kuğununki kadar zarifti. Ayrıca yüzünde hiç makyaj yoktu. Saf ve duru güzelliği karşısında ilk şaşkınlığımı atlatınca kekeledim. Nasıl? Dün gece rahat uyuyabildin mi? Evet, uyudum. Teşekkür ederim. Sesi hala soğuk, donuk ve mesafeliydi. Belli ki kırgınlığı geçmemişti. Özür dilemeli, gönlünü almalıydım. Başka yolu yoktu. Dün geceki direnmem, bozulmuş gibi yapıp odama çekilmem, hepsi lafı güzaftı. Değişen hiçbir şey yoktu. O yaştaki kız duruma hakimdi ve dilediği gibi şekillendiriyordu beni. Ne karar verirsem vereyim, ne yaparsam yapayım faydası yoktu. Onu görünce aldığım bütün kararlar aklımdan çıkıp gidiyordu. Daha şimdiden ezik, yenik, mahcup ve çaresiz duruma düşmüştüm. Hiç vakit geçirmedim. Gül diye fısıldadım. Çok üzgünüm ve yaptıklarımdan utanıyorum. Umarım beni bağışlarsın. Bunca yıldır hiçbir davranışım için insanlardan özür dilemedim ama senden diliyorum. Birkaç saniye cevap vermedi. Ürkek gözlerinin içine baktım. Acaba beni bağışlayacak mıydı? Yüreğim pırpır atıyordu. Vereceği karşılık uzayınca içimi büsbütün bir korku kapladı. Önemli değil diye mırıldandı. Galiba ben de yanlış davrandım. Hayır, asıl hatalı, kaba ve düşüncesiz davranan ben oldum.
Bütün suçu yüklenmeyin. O kıyafetle karşınıza geçip hoplayıp zıplayarak dans etmem hiç de hoş değildi. Sizi tahrik edebileceğimi hiç düşünmedim. Sonra çok utandım. Her tarafım meydandaydı. Haklı olarak heyecanlandınız. Asıl siz beni affedin. Aptal değildim elbette. Şimdi nedamet gösteriyordu ama ikimiz de biliyorduk ki dün geceki şov düpedüz beni çileden çıkartmak için düzenlenmişti. Onun gibi zeki bir kız o çıplaklığın beni tahrik edip azdıracağını düşünmez miydi? Bu özrü yutmamıştım ama anlamamazlığa vurdum. Tamam diye mırıldandım. Öyleyse ikimiz de dün gece olanları hiç yaşamamış farz edelim. Kabul edermiş gibi başını salladı. Sözde anlaşmıştık. Eski neşeli ve canlı havamıza döneceğimizi sandım. Hadi şimdi oturup güzel bir kahvaltı edelim dedim. Zoraki ve donuk bir tebessümle iskemleyi çekip masaya oturdu. Fakat dikkat ettim, suratı hala asık ve o neşeli halinden eser yoktu. Neden böyle davranıyordu acaba? Yoksa hala içten kırık mıydı bana? Emin olamadım. Bunca yıllık deneyim sahibi, diplomat ve gazeteci kimliğime rağmen ben de ona kapılmıştım. Konuşmadan sessiz sakin kahvaltı ediyorduk. Arada sırada kendimi alamıyor, kaçamak nazarlarla ona bakıyordum. Benimki de fazlaydı artık. Hep saçma sapan, olmayacak şeyler düşünüyor, anlamsız yorumlara kalkışıyordum. Mesela Gül'ün kırgın, gergin ve mesafeli halinde de ayrı bir güzellik, şimdiye kadar hiçbir kadında yakalayamadığım yanlar tespit ediyordum. Neşeli ve çocuksu hali ona ne kadar tatlı, masum bir hava veriyorsa, karşımdaki asık yüzlü hali de bambaşka, olgun, erişkin ve ciddi bir hava kazandırmıştı. Adeta üzerimde saygı yaratmıştı. Neredeyse yine siz diye hitaba başlayacaktım. Öylesine vakur bir hale bürünmüştü ki kendimi tutamadım ve gayri ihtiyari fısıldadım. Gül Hanım, acaba bir fincan çay daha alır mıydınız? Küçük şeytanım. Mutlaka anlamıştı süt dökmüş kedi gibi uysallaştığımı. Beni öylesine hassas bir noktamdan vurduğunu biliyordu ki, gerçek bir hanımefendi gibi tok ve kendinden emin bir şekilde, ''Hayır efendim, teşekkür ederim.'' dedi. ''Acaba bir an önce çalışmaya başlasak mı?'' ''Siz nasıl uygun görürseniz.'' dedim. Öyle söylemek zorunda kaldım. Aklıma daha uygun bir şey gelmedi. O kadar ciddiydi ki. Aynı anda kahvaltı masasından kalktık. Gül kapıya daha yakın oturuyordu. Öne düşerek çalışma odasına doğru yürüdü. Ben de kös kös peşinden gittim. Arkasından hayran hayran onu seyrediyordum. Bu onun tabii hali değildi. Emin olmadım ama beklenmeyen vakur ve ciddi davranışlarının arkasında sanki yeni bir oyun sezinler gibi olmuştum. Bakalım bu havayı daha ne kadar sürdürecekti. Ortamı biraz yumuşatmak, o eski ve canlı hayat dolu davranışlarına dönmesi için az kaldı teklifte bulunacaktım. Neyse ki son anda ya sabır deyip susmayı yeğlemiştim. Nasıl olsa daha fazla dayanamaz, kendiliğinden çözülürdü. Ama hiç de umduğum gibi olmadı. Hınzır kız. Öğleye kadar başını klavyeden kaldırmadan çalışıp durdu. Ne bana bir şey soruyor, ne de benim konuşma vesilesi için yaptığım uyarı veya hatırlatmaları uzun cevaplar veriyordu. Ağzından sadece evet veya hayır kelimeleri çıkıyordu. Bu kadarını hiç beklemiyordum. Aramıza güçlü bir duvar çekmişti. Ayrım 6. Sonu.